spor daima. Spor daima.
Çok yaşa güreşçi Yaşar. Kendin küçüksün ama memleket için çok büyük iş yaptın. Mustafa Kemal Atatürk. Bugün 19 Mayıs. 19 Mayıs 1919'un yıl dönümü. 2023 yılının 19 Mayıs'ında bu büyük bayram gününde büyük Türk güreşçisi Yaşar Erkan'ı anacağız. Yaşar Erkan ki güreştiği dönemde Kaf Dağı'nın ardında gibi görünen inanılmaz bir ilke imza atmış ve Türk spor tarihinin 1936 Olimpiyat Oyunlarındaki ilk altın madalyasını kazanmıştı. Bu başarı hikayesi sonraki yıllarda Türk güreşinin büyük motivasyon kaynağı oldu. Artık Türk güreşindeki yeni nesil eskiye oranla çok daha özgüvenli ve başarı odaklıydı. Yaşar Erkan bir güreşçi olmasının yanı sıra meslek hayatında terziydi. Sanki bu yüzden yaptığı her antrenmanı birbirine teyelli kasları için bir prova saydı. Rakiplerinin sırtını tıpkı kömürlü ütüsünün altında dümdüz olan bir gömleğe dönüştürene kadar kıyasıya çalıştı. Kendisinden çok daha kalıplı güreşçileri dahi üzerinden atıp havalandırabildiği bel küllesi oyununu da zaten bu sayede geliştirdi. Gel gör ki İstanbul Sirkeci'deki evinin hemen önünde bulunan Sirkeci tren garından bir gün olup 1936 Berlin'e, üstelik Olimpiyat Oyunlarına gideceğini de tahmin etmiş miydi acaba? Kim bilir. Berlin Olimpiyatları denince ilk akla gelen Amerika Birleşik Devletleri atlet Jesse Owens'ın kazandığı altın madalyalar ve Hitler'in stadı terk ediş anlarıdır. Çünkü Jesse Owens siyahi bir atlettir. Oysa Türk güreşinin olimpiyatlardaki şanlı tarihini başlatan Yaşar Erkan da bundan tam 87 yıl önce aynı başarıyı milletimize yaşatmıştı. 120 bin kişi önünde Türk bayrağını olimpiyat şeref direğine çektirmiş, dönemin Alman hegemonyasına Berlin Olimpiyat Stadı'nın duvarlarında yankılanan milli marşımızı dinletmeyi başardığında da gözyaşlarına boğulmuştu. Özetle Yaşar Erkan'ın hikayesinde de olduğu gibi hayatta her şey bir ilkin verdiği ilhamla başlıyor. Ve bu ilkler sonraki adımların başlangıcı hatta müjdecisi oluyor. Baksanıza 1936'da Yaşar Erkan'ın yaktığı ateş daha sonra dünyanın en güçlü güreş minderlerinde kimler tarafından harmanlanacak? Yaşar Doğular, Gazanfer Bilgeler, Ahmet Ayıklar, Tevfik Kışlar, Mahmut Atalaylar, Mersinli Ahmetler ve daha niceleri. Aslında bu duruma da hiç şaşırmamalı. Çünkü yaşananlar ilhamını Er meydanlarından, ta Koca Yusuflardan, Kel Aliçolardan ve daha nicelerinden alan 600 yıllık bir geleneğin devamı. Ve Yaşar Erkan'ın 1936 Berlin Olimpiyatlarında şampiyon olduğunu öğrendiğinde ne demişti Gazi Mustafa Kemal Paşa? Çok yaşa Yaşar, kendin küçüksün ama memleket için çok büyük iş yaptın. Evet sevgili dinleyiciler, TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan, Memleketim FM'den sesleniyoruz sizlere. Spor Daima programından, programın hazırlanmasında çok değerli katkıları olan Eda Kotanoğlu, değerli konuğumuz sevgili Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem, 19 Mayıs 2023'te bir bayram gününün Türkiye saatiyle öğle sonrasında hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı iletiyoruz. Bayramımızı bir kez daha biz de buradan kutluyoruz. Özkan hoş geldin.
Hoş bulduk, çok teşekkür ederim.
Nasılsın?
Gayet iyiyim.
Ne var ne yok?
İyiyim, çok teşekkür
bayram
ederim.
Bayram güzelliği değil mi?
Elbette.
Her yerde Türk bayrakları.
Tabii insan gurur duyuyor. Çok keyifli bir ortam oluyor yani her zaman çocukluğumuzdan beri. Bu görüntüler yani şey var, bizi motive eden görüntüler diyeyim.
Tabii. Motive eden görüntüler, nereye ait olduğumuzu bir kere daha bir kere daha hatırlatan değil mi?
Ve özellikle bayrağımız.
Köklerimizi hatırlatan.
Bana o kadar estetik gelir ki kendimi iyi hissederim yani baktığım zaman. Birçok ülkenin bayrağı var elbette, onlar da kendilerine güzeldir ama çok bir estetik unsur taşıdığını düşünmüşümdür her zaman.
Çok doğru, çok doğru. Marşımız da öyle.
Elbette, elbette. Öyle.
Şimdi 19 Mayıs 1919 zaten tarihin içinde o kocaman bir gurur abidesi olarak duruyor. Bir de bizim 80'lerde, 70'lerde öğrencilik yıllarımızda yaşadığımız 19 Mayıs'lar vardır.
Evet.
İstersen biraz onunla başlayalım, sonra Yaşar Erkan üzerinden gidelim. Çok da güzel bir metin olmuş. Tam gündeme de denk düşen bir metin
olmuş.
Çok
teşekkür ederim.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de vecizesi ne kadar kıymetli değil mi? Sen kendin küçüksün ama memleket için çok büyük iş.
Şimdi bir güreşçi için ya da herhangi bir insan için mesela devletinin arkasında olması en büyük. Hı-hı. Yani şey yani yöneticilerin, kurumların başında ciddi anlamda bir destek vermesi de ciddi bir motivasyondur. Tam antrenör bir motivasyon kaynağıdır. Güreşçinin yani sporcunun genel anlamda kendine ait bir motivasyon kaynağı vardır ama arkasında ciddi bir gücü hissetmesi de hani hakikaten o yüzden zaten güreş minderini onların tabiriyle güreşçileri de dar etmiştir yani rakiplerini. Şimdi bir şey var bizim bu eski pehlivan geleneğimizde de hep öyle söyler. Kurt Dereli mesela der ki ben aslında ülkemin
arkamda Türk milletinin olduğunu
işte şu
düşünerek.
Yani bu durum yani her ülkede hissedilen bir şey olmasa gerek. Biraz bize has bir şey bu. Çünkü kişi kendini bambaşka bir yani yere
bütün koyuyor. Ülkelerde bu duygu olmayabilir ama bizim ülkemizde var diyorsun
ya
değil
elbette,
mi? Ben de katılıyorum.
Bize buna. Ait Anadolu kültürüne ait bir şey bu. Hani biz birbirimize deriz ya hakkını helal et diye orada çok bir karşılığı olduğunu sanmıyorum ama bizde inanılmaz bir içeriği vardır bunun.
Çok doğru.
Dolayısıyla yani Türk milletini arkasında hisseden insan o kadar çok şeyi başarabilir ki. Çünkü ciddi anlamda böyle bir ruhu var bu ülkenin.
Onu konuşalım ama 80'lerdeki 19 Mayıs'lar evet. O lise yıllarımıza gelir, ortaokul yıllarımıza gelir ve o dönemde 19 Mayıs'lar için, gösteriler için aylar önceden değil mi ekipler oluşturulur,
evet.
Çalışmalar
katıldık
yapılır.
Biz zaten.
Hep yaşadık o günleri ki sen Ankara'da, başkentte muhtemelen bizim televizyondan Ankara'da Atatürk Stadı'nda izlediğimiz o kartlı döneme denk gelip daha da
hatta orada bulundum. Bir de şey çok da güzel bir anım var onunla ilgili. Hı hı. Böyle bana takılmışlardı işte biraz. Şimdi Yaşasın Cumhuriyet şeyi var. Hı hı. Yazısı var. Biz onu kartonlarla oluşturuyoruz. Yani herkesin oturduğu yer belli. Numaralar numaralandırılıyor.
Biz ekranda o yazıyı okuyoruz ama her harfin altında belki 2-3 genç var değil
yani
mi?
Her harfin altında bir kişi var. Hı hı. Benim olduğum şeyde oldu. Ama senin söylediğin gibi bazı şeylerde 3-4 kişi de olabiliyor. Her neyse Yaşasın Cumhuriyet yazarken Ş harfinin o altındaki küçük noktada benim.
Çengelde sensin.
Evet aynen benim. Fakat şey yapmışım bir komut verildiği andan itibaren o çengeli unutup inanılmaz bir güneş var. Aşağıda tutmuşum. Bizim öğretmenimiz de şey diyor sürekli bana bak Özkan Yaşasın Cumhuriyet diyor. Ben bir türlü odayı ayıkamıyorum tabii ki. Dedi ki evladım şey tutarsan tam manası oluyor. Orada bir kahkaha koptu falan. O sıcağı falan unuttuk. Keyifliydi. Bir şeyi biz de bir öğrenci olarak yerine getirmek. Bu da bir motivasyondu. Değişik
tabii.
Bir gün yaşıyorduk. Şey vardı yani güneşe işte şuna bunu aldırmana gidip o aktivitenin içinde olmak. Sonrasında işte şeye bakıyordum mesela ben televizyona baktığım zaman anne diyordum ne var şu şey var ya onun altındaki nokta oğlum diyordum.
Ya, tabii.
Çok gülmüştük ama çok da keyifle hatırlıyorum yani.
Biz de daha küçük ölçekli bir kasabada işte Balıkesir Susurluk'ta gerçekten o 19 Mayıs çalışmaları öncesinde gidilir. Hava yavaş yavaş ısınmaya başlar.
Evet.
Bazen o güneşin altında o hareketleri yaparsın. İşte bandodaysan bando çalışmalarını yaparsın. Sonra beden eğitimi öğretmeni bir 10 dakika ara verir. Koşa koşa gidersin. Oradan bir yerden su içmeye çalışırsın. Bir avuç erik varsa onu yemeye çalışırsın. Arkadaşlarınla sohbet edersin. Böyle güzel anıları da çağrıştırır bende hep 19 Mayıs.
Bende de şöyle bir karşılığı var. Hani şimdiki gibi iklimler falan değişik falan değil. Hakikaten Nisan'da Nisan yağmurları işte Haziran'da sıcak, kışta ciddi bir kış yaşadığımız dönemlerde o dönemler. 19 Mayıs'ta da ciddi sıcak olurdu. Şimdi biz 19 Mayıs'ta yapıldığı için o şeyler hazırlıklar Karşısı Gençlik Parkı'ydı. Hı hı. Dolayısıyla o gösteriler bittiği zaman da kendi lise arkadaş grubumuzda sonra Ankara'nın bir başka güzelliği olan Gençlik Parkı'na gider. İşte orada otururuz bir çay bahçesinde. Muhabbet falan ederdik ki bir dahaki 19 Mayıs'ta o dönem mesela çok arkadaşlarımızla çok da birlikte bir yerlere gidemiyorduk. Diyorduk işte bir dahaki 19 Mayıs'ta gösteriler sonrasında
görüşmek
Gençlik
üzere.
Parkı'nda görüşmek üzere.
Ki evet gerçekten böyleydi. Sevgili dinciler ne cep telefonları var ne bir şey var. Ama herkes herkesi bir şekilde bulabilirdi değil mi?
Buluyordu.
Buluşma
o zaman da
yerleri belliydi değil mi?
Çünkü bir takım şeyler vardır işte Ankara'da belli şey yani klasik
her
şeyler
şehrin,
vardır.
Sırf Ankara için değil yani. Mi? Şimdi sesimiz Sidney'e gidiyor. Orada da bir buluşma yeri var.
Elbette.
Oslo'ya gidiyor. Orada da bir buluşma yeri var. Gibi gibi. Yaşar Erkan'a geri dönersek sen çok güzel özetlemişsin. 1936 daha detaylı bilgileri ver. Bugün çünkü onu analım. Gene o vurguyu yapacağım. Hani sen de öne çıkardın o başlığı, o noktayı. Gerçekten insanın arkasında devletinin, milletinin, bir takım organizasyonların olduğunu bilmek de sporcu içinde, sanatçı içinde, bir satranççı için bile güzel bir şey.
Şöyle söyleyeyim, ben futbol oynadığım dönemde genç milli takıma aday bir oyuncu olarak bir şeye davet edildim. Antrenmana davet edildim. Yani antrenmanda başarılı olmam durumunda milli takıma seçileceğim. Hı-hı. Şimdi bize milli takım formaları dağıtıldı. Hı-hı. O şeyde seçmeye katıldığımız için. Ben o seçmeyi kazanamadım. Çünkü o an bence diğer arkadaşlarım daha başarılıydı. Mesela bir tanesi Hami Mandıralı'ydı. Hı-hı. Artık o kadar söyleyeyim. Dolayısıyla
neden kazanamadığımı anlayın sevgili dinleyicilerdi.
Biz de sonrasında mütevazi bir kariyerimiz oldu ama hani bizden daha yetenekli arkadaşlarımız vardı. Her neyse. Türk milli takımının sadece bir antrenmanda bile formasını giymek beni o kadar heyecanlandırdı ki aslında orada verdiğim performans kendi oynadığım futbolun bile çok çok üzerindeydi. Dolayısıyla şey var, çok mutlu olmuştum. Bir şekilde orada bir konuda beni bir yere getirmediler ama yani sadece o milli takım, sadece bir milli takım forması bile beni inanılmaz motive etmişti. Şimdi dolayısıyla Yaşar Erkan'ı düşündüğümüz andan itibaren, hı hı, böyle bir gücü arkasında hissetmesi çok önemli. Fakat öyle bir yere gidiyor ki mesela 1936 Berlin Olimpiyatları. Hı hı. Bulunduğu yer ciddi anlamda şey var yani, herhangi bir ülke değil. Tam da Romanya'sının işte bahsettiğim dönemi ve güreşte daha önce bir madalya alıp...
İkinci Dünya Savaşı'nın öncesi, kimse daha İkinci Dünya Savaşı'nı bilmiyor ama dünyayı okuyanlar, Gazi Mustafa Kemal Atatürk gibi dünyayı okuyanlar, geleceği öngörenler yavaş yavaş Almanya'nın tüm dünyada bir sorun yaratacağını
öngörüp
etrafıyla paylaşmaya başlıyorlar. Ve Hitler'in de dünyaları ben yarattım tarzında olduğu dönem
bir pozisyonda oradasınız. Fakat öncesinde Yaşar Erkan'dan önce Ahmet Kireççi adlı bir güreşçimiz ki, hı hı, İnanılmaz bir adamdır. TRT'de görüntüleri vardır. Şey, bu arşiv sayfalarında, siyah beyaz ekranda. Yani bu eski pehlivanları hatırlatan çok da mesela keyifli, çok neşeli bir pehlivan. Onunla konuştuğunuz zaman yani güreşten falan çıkıyorsunuz. Bu böyle çok renkli bir kişilik. Devasa da bir adam. Orada bronz madalya alıyor. Bakın hem milletini...
Aynı olimpiyatlarda.
Aynı olimpiyatta ilk madalya...
Ahmet Kireççi'den geliyor ama altın madalyayı Yaşar Erkan.
Evet, bu Yaşar Erkan'ın ilk altın madalya olması özellikle. Bronz madalya ilk madalyamız, altın madalya da ilk altın madalyamız. Hı-hı. Dolayısıyla o hem milletinden hissettiği destek hem de alınan bronz madalya artık iyice motive olmuş durumda. Ve işte Japon, Danimarkalı, Finlandiyalı rakiplerini yendikten sonra finalde de çok büyük bir başarı elde edip güreşi kazanıyor. Ama bunun bir öncesi var tabii. Ondan da bahsetmek lazım. Hani pehlivanlar hep böyle anılır ya, güreşçiler. Erzincan, Refai ve İspide köyünden. Hı-hı. Bakın böyle bir secere üst üste söylenir ki onun şanına, onun tabii güreşine ya da onun
içinden çıktığı topraklara
bir de kıymet. O güreşçi karizmasına seslenen de bir şeydir. Mesela er meydanlarında da böyle söylenir. İşte iki çıktı meydana, ikisi de birbirinden İşte güçlü gibi. Yani güreşçileri böyle bir tanıtım var. Ben de o yüzden öyle gireyim istedim. Yani Erzincan, Refai ve İspide köyünden kendisi. Dede, baba, herkes güreşle ilgileniyor. Fakat ailesinde bir takım kayıplar yaşıyor. İstanbul'a Çok da küçük yaşında olmasına rağmen gidiyor. Kumkapı'da yerleşiyor. Belli bir yaşa geldikten sonra güreşle bir şekilde çok o kadar atik ki, o kadar çabuk ki herkesin dikkatini çekiyor. Dolayısıyla bir kulüpte güreşmesi lazım. Ama birilerinde ön ayak olması lazım gibi bir durum var. Hep aynı hikayeler zaten bu spor şeyinde, kariyerinde.
Yani insanların. O süreçler yaşanıyor benzer.
Ve bir gün yani milli takım antrenörü onu görüyor ve hemen bir kulübe girmesini sağlıyor.
O 1900... Bu arada terziliğe başlamış mı?
Yani bir taraftan da tabii ki terzi çıraklığı
var. Ekmek parası için de onun peşinde.
Şey yani. Var mesela hatıralarını ondan bahseder. Şeyiyle, mesleğiyle yaptığı işi şey yapar. Bir takım benzer yanlarından falan bahseder. Biraz ben de metinde onu belirtmeye çalıştım kendimce. Hı hı. Dolayısıyla şey var. Yaptığınız işte başka şeylere ışık tutabilir. Böyle şeyler vardır biliyorsunuz.
Tabii ki.
Dolayısıyla 61 kiloda serbest güreşte kendisi faaliyet gösteriyor. 1931'de mesela İstanbul şampiyonu oluyor. İstanbul şampiyonu olduktan sonra tabii adı bayağı bir iyice şey olmaya başlıyor yani. Ne derler? Ünlü olmaya başladıktan sonra milli takıma seçilmek istiyor. En büyük şeyi bu.
Tamam. Çok güzel anlatıyorsun. O kadar şevkle anlatıyorsun ki bütün bildiklerini paylaşmak istiyorsun. Hepsini adım adım soracağım ama biraz konuyu böyle başka bir yere atalım istiyorum. 61 kilo.
Evet.
61 kilo işte güreşte olsun, boksta olsun. Hafif siklete mi girer? Daha böyle ağır siklet değil herhalde.
Elbette değil 61 kilo şeyi var. Bir de şu var bakın boksta da aynı şeyi görürsünüz. Hı. Genelde ne yapılır? Mesela ağır siklet maçlarına bakılır. Hı. Ve çünkü oradaki o devasalık, o kas grubu ya da iki kişinin yani şeyde seyircide oluşturduğu algı çok daha büyük gibi sayılır. Halbuki böyle hafif kilolar çok daha sert mücadelelere.
Hmm, işte çünkü bak bize çok önemli bir ufuk açtın. Evet.
Çünkü çok çabuklar. Yani dikkat edin mesela işte 1.95'lik bir adamın, bir boksörün ya da bir güreşçinin hareket kabiliyetiyle 61 kilodaki insanın hareket kabiliyeti çok farklı. Şimdi dolayısıyla hareketlerde hızlanma var. O hızlanan hareketlere önlem alan karşı tarafın da bir başka hıza şey yapması gerekiyor, ulaşması gerekiyor. Hani metinde de geçen o Berk Ündes'in buluşu da biraz onunla ilgili. Hmm. Çünkü bu tür pozisyonlarda işin içinden çıkmak son derece zor. Bir başka unsur daha var. Kendisi serbest güreşte başlıyor. Hmm. Çok kabiliyetli olmasına rağmen milli takım antrenörü onu Greco-Romen'e yönlendiriyor. Ve şampiyon olurken de Greco-Romen dalında şampiyon. Hmm. Greco-Romen'de başka bir şey giriyor işin içine. Hem hafifiz, sıkletiz, hem çabuk hareket edebiliyoruz. Ama serbest güreşteki gibi istediğimiz oyunu yapamıyoruz.
Dolayısıyla, çok kaba bir ayrımla belin altına müdahale edemeyiz diye
elbette
tanımlayabilir miyiz?
O tırpanlar falan asla yok. İşte burada terzilik işe giriyor ya da o doğaçlama da geliyor. Bu bel kündesi de oradan çıkıyor.
Çok daha zor değil mi?
Çok zor, korkunç bir hareket ve yani çok ciddi bir gücünüz olmasa onu yapma imkanınız yok. Ama onu doğaçlamak, daha önce bir güreşçinin yapmadığı bir şeyi ortaya koymak ne kadar çok güreşte dışlı olduğunu, hakikaten o işi sevdiğini ve bir takım sonuçlara erişmek için mesleğinden feyiz aldığını görüyorsunuz. Bambaşka bir adam var karşımızda ki zaten böyle bir beyin olmasa, hı hı, böyle bir güç olmasa, böyle bir istek olmasa işte o Alman hegemonyasını milli marş dinletmek herkesin harcı değil. Ve kendi arkadaşı Ahmet Kiremitçi de dediğim gibi o neşeli tavrıyla, o babacan tavrıyla belki de bununla ilgili bir şey okumadım ama mutlaka öyle olmuştur. Çünkü onun görüntülerini gördüğünüz zaman 40 yıldır tanıdığınız bir insanın sıcaklığını hissedersiniz. Hmm. Ahmet Kiremitçi'nin.
Kireççinin.
Kireççi, özür dilerim. Bir Kiremitçi, bir futbolcu var, o geldi aklıma. Dolayısıyla yani oradan da feyiz aldığını düşünüyorum.
Evet, sen metinde de bunu vurguluyorsun. Hani biraz mesleğiyle ilintili dedin ya, işte sevgili dinleyiciler, programın girişinde okuduğum, yani ne olarak okuduğum metinde de var ama şimdi bir kere daha yeri geldiği için okuyacağım. Bu yüzden yaptığı her antrenmanı birbirine teyelli kasları için prova saydı. Rakiplerinin sırtını tıpkı kömürlü ütüsünün altında dümdüz olan bir gömleğe dönüştürene kadar kıyasıya çalıştı. Kendisinden çok daha kalıplı güreşçileri dahi üzerinden atıp havalandırabildiği bel kündesi oyununu da zaten bu sayede geliştirdi diye yazmış Özkan. Bir anlamda mesleğiyle de bu bağları tekrar vurgulamış oluyorsun metinde. Şimdi Yaşar Erkan'la ilgili gene oraya geleceğim. Hani 19 Mayıs'ın da yıl dönümü 2023-1919, aradan geçmiş 104 yıl, Samsun'a çıkan o bandırma vapuru Bizim çok enteresan, şu anda stüdyodayız. Stüdyoda da bir Bandırma Vapuru'nun maketi gözüme çarptı benim az önce.
Evet.
Atatürk çok güzel bir tabir yani bu. Çok yaşa yaşar, kendin küçüksün ama memleket için çok büyük bir iş yaptın. Böyle tebrik telgrafı çekiyor.
Şimdi bunun bir de
öncesi... Burada aslında işte o tam 1936 Almanya hegemonyasında bu zaferi kazanmasıyla birlikte oraya da bir gönderme yapıyor Gazi Mustafa.
Elbette. Bir de bunun böyle şöyle bir geri planı var. Tam güreş milli takımına girecek Yaşar Erkan. Abbas Sakarya adlı bir başka güreşçi var. Herkesi tuş etmesine rağmen Abbas Sakarya ile bir türlü şey yapamıyor. Yani yenemiyor. Şöyle yenemiyor. En sonunda finale kaldıkları zaman bu İstanbul Şampiyonası'nda karşılaşıyorlar. O kadar kaliteli bir güreş seyrediliyor ki hakemler karar veremiyorlar. Bakın böyle bir şey olamaz. Hatta güreşi sonlandırıyorlar. Tabii ki sonuç ne oldu diye herkes soruyor. Diyorlar ki müsaade edin biz size bunu mektupla bildirelim. Şimdi bir güreş müsabakasının mektupla bildirildiğini düşünebiliyor musunuz? Her neyse bu mektup geliyor Yaşar Erkan'a ve yenildiği söyleniyor. Ve buna kendisi gönül koyuyor ve şey yapıyor. Yani bıraktığını söylüyor güreş. Olamaz böyle bir şey diye bütün herkes bir şekilde tekrar motive ediyor.
Çok haklı
kısa,
ama yani.
Tabii çok kısa kesiyorum ama ben tekrar motive ediyor. Döndükten sonra Türkiye'ye İtalyan ekibi geliyor. Güreş takımı. Bizim de milli takımı bir şekilde kendi işlerinde küçük bir turnuva, bir karşılaştırma bu olimpiyatlar öncesinde iki takımın birbirini tartması söz konusu. İşte bu arada Greco-Romen'e yönlendirildikten sonra o kadar başarılı oluyor ki ilginçtir güreşleri Atatürk izliyor. Ve Yaşar Erkan'ı çağırtırıyor yanına. Geliyor diyor ki çocuk o öyle biliyorsunuz
tabii,
şey yapar.
Tabii
hitabı odur. Çocuk diyor o kadar iyisin ki. Şimdi şey var hani önünde bir takım oyunlar var. Bir diyor seni çok takdir ediyoruz diyor. Dolayısıyla güreşi bıraktıktan sonra o şampiyonada ciddi anlamda başarılı olmasına rağmen hala bir soru işareti var. Çünkü o mektuplu mağlup olma durumu onu biraz etkilemişti. Ama diyor Atatürk gibi birinin onunla konuşması ciddi bir motivasyon ve önünde bir olimpiyat var.
O küskünlükler falan kalmıyor.
Bambaşka bir ruh haliyle gidiyor ve biraz önce başta da söylediğim nedenlerden dolayı madalyayı kapıp geliyor ve bu Türk güreşinde bir başlangıcı temsil ediyor. Metinde de belirttiğim gibi sonraki kuşaklar ki ne isimler gelecek. İşte Yaşar Doğular, Gazanfer Bilgeler, işte eski Türk filmlerinde gördüğümüz her odada bulunan o güreşçi resimleri de biraz oradan görüyoruz. Çok ciddi bir kuşak geliyor. 48'de Helsinki'de falan ortalığı toz duman ediyorlar. Ve ta bu bizim pehlivanlarımızın dönemindeki Türk gibi güçlü ifadesi Avrupa'da bütün dünyada
Koca Yusuflardan değil mi?
Yeniden zikredilmeye başlıyor ve hani artık şunu söylüyorlar diyorlar ki güreş diye bir spor var. Zaten Türklerin atasporu. Galiba bunlarla baş etmek biraz neredeyse imkansıza doğru
gidiyor. Peki 2023'e geldiğimizde güreşte durumumuz nasıl?
Çok iyi. Çok iyi çünkü sürekli
bir ara böyle çok sanki 80'lerde mi çok bocaladık diye hatırlıyorum ben. Sonra tekrar...
Şimdi şöyle bir şey yapabildi ülkemiz. O yüzden bence bütün emeği geçenlerin kutlamak lazım. O kriz döneminde gerçekten masaya yatırıldı konu. Çünkü üstüne basa basa şu söylendi. Bu bizim ata sporumuz. Burada başarısız olmak ya da başarısız sonuçlar almak hakikaten çok gurur kırıcı geliyor bize. Dolayısıyla
kabul edilebilir bir şey değil.
Bu daha doğru bir ifade. Dolayısıyla birçok deneme, birçok proje, birçok antrenör denendi ve sonuçta bir zemine oturdu ve tam oturdu. İşte Rıza Kayaalp gibi vesaire işte günümüz güreşçilerin birçoğu 6 kere 7 kere Avrupa şampiyonu.
Hamza Yerlikaya'lar
değil gibi. Mi? Yani gerçekten tarihe mal olmuş. Bakın sadece şampiyon olmuş değil. Hamza Yerlikaya mesela onlardan bir tanesidir. Mesela şu kendisine dünyanın en iyi güreşçisi dendi. İşte Rus Karalin'le birlikte falan tabii. Adı anıldı. Dolayısıyla o tartışmaların belli bir dönem sıkıcı olduğunu ama oradan Türk güreşini yöneten insanların bir şekilde çıkabildiğini yine Ay Yıldızı, o kırmızı mayoyu bize yeniden izletmeyi başardıklarını söylemek gerekir. O yüzden emeği geçen herkese teşekkür etmek lazım. Biraz da böyle olacağı belliydi. Yine metinde belirttim. Çünkü bu toplumun kanında bu var. Yani hakikaten güreşle çok hemhal
olabilen. Boşuna atasporu diye demiyoruz.
Gerçekten böyle. Bu spor dalı bize ait. Belki bir İngiliz futboldan bahsedebilir. Hatta o bile şeydir yani tartışmalıdır. Birçok elbette bir takım yani mesela basketbolu Amerikalılar icat etmiştir. Ama şunu herkes biliyor ki Güreş denince akla Türkler gelir ve onların gücü gelir. Bu imajı halen koruyoruz. Yeni nesil de bunu bence iyi götürüyor.
Final cümlen ümit verici oldu. Yani yeni nesil de o bayrağı doğru bir şekilde taşımaya tabii devam
yani
ediyor.
Yani reel olarak görüyoruz. Bu istatistiklere de yansıyor. Televizyonda da görüyoruz. Gazetede de basında da. Yani bu benim söylediğim herhangi bir şey değil. Yani iyi niyet
bir temenni değil. Bir asla. Süslü püslü bir anlatım da değil. Gerçeği evet. Aktarıyorum diyorsun. Evet. Ne mutlu.
Ve bu beni bir Türk vatandaşı olarak çok keyif aldığım bir şey. Çünkü böyle bir tarihin devamının geldiğini görmek yani çok sevindirici.
Çok doğru. Peki burada bu vaktimiz de azalıyor. Greco-Romen ve serbest. Bu ayrım nereden kaynaklı bir bilgi var mı?
Şimdi şey var. Dediğim gibi şey var. Güreş sporu zaten başlı başına bir zorluk. Ciddi bir efor sporu. Ama mesela Romen zaten. Diğeri Romanya'dan gelme. İki farklı şekilde yapılıyor. Ama güreşçiler yetiştirildiği zaman kendi vücut ölçülerini, hareket kabiliyetlerini ya da kendi güreş zekalarına göre de bir şey seçiyorlar.
Zaten tasnifleniyor diyorsun. Tabii hocaları zaten, tarafından
tabii,
ve kendileri tarafından.
Özellikle hocaları kişinin anatomisini, güreşe olan yaklaşımını, orada yaptığı doğaçlamaları gördükten sonra onları yönlendiriyorlar. Ama söylemeliyim. En azından dışarıdan bakan bir göz olarak ben öyle düşündüm. Greco-Romen çok zor. Yani baya bir zor. Ciddi anlamda olmanız lazım. Yani tıpkı Yaşar Erkan örneğinde olduğu gibi bugün konuştuğumuz. Hı hı. Yani çok olaya adapte olmanız ve inanılmaz güçlü olmanız gerekiyor. Bu demek değildir ki serbestteki güçlü olmayacak. Ama sanki bence yani çok daha artı bir gücü gerektiriyor. Çünkü sadece belin üstünden tutuyorsunuz. Rakibinizi bir şekilde orada alt etmek durumundasınız ki ancak ciddi bir gücünüz olmalı ki o baskınlığı, o dominantlığı gösterebilirsiniz ve vardır zaten sayı almakta zordur. Hakemler falan böyle çok yakından seyrederler.
Tabii.
Küçücük bir oyunu, bir oyun girişimini bile bir artı olarak değerlendirip mesela güreş eşit seviyede devam ediyorsa ona göre bir puanlama yapmayı gerektiriyor. Çünkü puan almak gerçekten zordur.
Artık mektupta bildirilen yok.
Yok. Çok şükür artık her şey var.
Yani her şey.
Dolayısıyla o dönemin koşullarını düşün bakın. Yani öyle bir moral bozukluğu olmasına rağmen dediğim gibi devleti, Atatürk, herkes ona yeteneğini hatırlatınca Hitler bile Milli İttihat Marşı dinlemek zorunda kalıyor. Yani.
Ya, 1936 Berlin Olimpiyatları Özkan da metinde vurgulamış sevgili dinleyiciler. Hakikaten spor tarihinde çok önemlidir. İşte Jesse Owens siyahi bir atlet Amerikalı.
Evet.
5 altın madalya alır diye biliyorum ben.
Zaten
biz onu da andık biliyorsunuz.
Tabii orayı kasıp kavurdu. Mesela burada özellikle belirttin. Tamam o zaten bir efsane. Ama düşünsenize bir Türk de orada.
O da bir efsane olarak
hem
orada.
Hem nasıl ve ilki başarıyor. Dediğim gibi ondan sonraki nesil. Yani bu başarılabilir. Yani metinde de söylüyorum ya bir şeyler için birilerinin örnek olması, rol model olması çok önemli. Mesela kendisinin o dönem çekildiği bir fotoğraf. Bugün halen çok ciddi müzayedelerde falan satılmaya çalışılıyor Yaşar Erkan'ın. Yani satın alınmaya yani sahiplenilmeye daha doğru bir duygu çalışılıyor. Onun posterinin resimlerini çizenler var. Çok da güzel bir fotoğraftır. Dolayısıyla var o bir tarihe tanıklık edilen bir an. Bir estantane. Ama onun o pozun verilmesi o kadar büyük bir background'u gerektiriyor ki öyle bir çalışmayı gerektiriyor ki ve 30'lu yılların şartları bir de düşünün mesela tam şimdi olimpiyatlar şimdi de yapılıyor korkunç gösteriler var inanın 36 bir şimdikilerden sanki daha da yani öyle bir şatafatlı
ihtişamlı değil mi?
Çünkü biliyor yani o
bir nevi çünkü Almanya o dönemin Almanyası bunu bir güç gösterisi olarak
öyle bir ayarlıyorlar ki yani biliyorsunuz o dönemle ilgili olayları. Bu tam bir gösteri. Güya o içinde bulundukları yönetimi ya da yaklaşımları çok pozitif gösterme adına.
Biz dünyadan çok daha ilerideyiz.
Bir manipülasyon.
Manipülasyon
yapılıyor ve var çok çok devasa gösteriler şunlar bunlar hepsi devamında geliyor.
Evet Özkan'cığım sürenin sonuna geldik. Yaşar Erkan'ı andık. 19 Mayıs 1919'dan yola çıktık. 19 Mayıs 2023'teyiz bugün. Bir canlı yayında konuştuk tüm bunları. Çok teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim.
Bayramını bir kere daha kutluyorum.
Hepimizin.
Daha nice bayramlar görelim sevgili dinleyiciler. Hep birlikte Eda Kotanoğlu, Özkan Pekesen ve Spor Daima programının prodüktörü ben Murat Örem. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı sunuyoruz. Haftaya yine birlikte olabilmek ümidiyle halatımı aldık.
Spor Daima. Spor Daima.